Şiirin sınırları.
Merhaba sevgili dinleyenler, Şiirin Sınırları birlikteliğimiz başlıyor. Programımıza hoş geldiniz. Programı sizler için Nilgün Yıldırım hazırladı. Teknik yönetimde Aslı Yıkılmaz bulunuyor ve mikrofonda ben Osman Orkun Kara. Şiirin Sınırları programında sürekli konuğumuz şair ve eleştirmen Sayın Hayri Ünal stüdyomuzda. Efendim hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Değerli dinleyenler, bugün şiirde ölçü, vezin yani ölçü konusunu konuşacağız. Şiirin Sınırları programında şiirde ölçü hakkında bugün konuşacağız. Fakat şiire en yakın türlerden biri de müzik. Müzikle ölçüyü pek de birbirinden ayırmıyoruz değil mi efendim?
Evet.
Biz bağımsız bir tür olarak müziği değil, şiirdeki müziği ölçüler bağlamında bugün konuşmayı amaçladık. Şiirde ritim klasik dönemde ve modern dönemde nasıl algılanmaktadır? İsterseniz bu soruyla başlayalım. Ne dersiniz?
Olur. Her dönem kendi ölçülerini getiriyor aslında. O yüzden bu şekilde başlamamız uygundur. Devirlere göre değişir vezinler. Bunlardan başlıcaları aruz, hece ve serbest diye kabaca bu şekilde ayırabiliriz.
Aruz, hece ve serbest vezin.
Tabii bunların kendi altlarında farklı türler var. Türkler İslam dinine girmeden önce şiirde hece kalıbı ve dörtlü kıtalar var. Fakat Türkler İslam dinine girince aruzla tanışıyorlar. Bilim dili olarak Arapçayı, sanat dili olarak da Farsçayı seçince o dillerden gelen sözcükler aruz ölçüsü içinde uygun düşer. Yine de Türkçenin yapısı aslında aruz ölçüsüne oldukça ters düşmektedir. Fakat büyük Türk şairleri eliyle aslında bir Türk aruzu da oluştuğunu söyleyebiliriz. Mehmet Akif Ersoy, Tevfik Fikret gibi. Şiire dair ölçülerden olan aruz vezni rivayete göre devenin yürüyüşünden çıkmış. O hikayenin detaylarını şimdi aktaramayacağım ama esasen bir ritim anlatımı. Bence evet. Büyüleyici bir anlatı. Yani yaşamın içinden doğup gelen bir vezin. Bugün tabii bize artık eski görünen bir ölçü ama halen radyolarda çalınan şarkılarda bile etkisini hissettiriyor. Bana göre tabii şöyle bir şey yok. Yani ben zamansal olarak bir ölçünün o devre mahsus görülmesine karşıyım. Yani bugün de aslında genç bir şair, ben serbest dönemde yazıyorum diye serbest şiirle yazmak zorunda değil. Bütün ölçülerde çalışmalı. Hatta yıllar önce bir özel radyoda bir radyo programı yapıyordum şiirle ilgili konuşurken. Şunu bir alışkanlık haline getirmek istemiştim. Her programa bir divan şiiri, yani aruz vezniyle yazılmış bir şiirle başlıyordum.
Hı hı. Çok kısaca şunu da almak isteriz sizden. Serbest vezni, serbest ölçü, artık vezine ölçü diyelim programımızda.
Olur.
Serbest ölçü, aruz ölçüsü ve hece ölçüsü olarak ayırdık.
Kabaca genel, böyle ayırdık.
Genel
evet.
Başlık olarak
evet.
Üçe ayrıldık. Hece ölçüsü dediğimizde ne anlamamız gerekiyor? Aruzu ve serbesti de zaten hece ölçüsünü tanımından sonra bizler de çözebileceğiz sanırım. Hece sayısıyla alakalı
evet,
değil
evet.
mi?
Dizelerdeki... Yani hece vezni dizelerdeki hece sayısıyla ilgili ama bu sayı yapılırken uzunluğu kısalı diye değil, sadece heceler sayılır ve duraklar vardır.
Hı hı.
Fakat aruzda seslerin uzunluğu kısalığı çok önemlidir. Evet. Ve uzunlukta işte Türkçe'ye uyumda zaten sorun yaşanmıştır.
Sesli harfle biterse ve sessiz harfle biterse farklılıklar
farklı,
gösteriyor aruz ölçüsünde.
Birçok kalıp var. Evet evet birçok kalıp var orada
kalıplar
tabii yani
var.
30 civarında kalıp var ayrı ayrı.
Girmeyeceğiz ama hani sevgili dinleyicilerimizin de bildiği gibi faülün, mefaülün, faülatün gibi kalıpların
evet, evet.
bir araya gelerek oluşturduğu bir ölçü sistemi aruz ölçüsü.
Evet.
Ve İslamiyet'i kabul ettikten sonra.
Evet. Yani
Türkiye
toplumun etkileşime girdiği toplumlarla ilişkili bir şey. Yani İslam kabul edilince doğal olarak toplum Müslüman toplumlarla etkileşime giriyor. Ve başlıcası o zaman kuvvetli kültürler olarak Arap kültürü ve Fars kültürü var.
Evet.
Nitekim Arapların da kendine mahsus bir aruzu var. Farsların da bir aruzu var ve burada Türkçe olarak şairler Türkçe yazmaya başladığında da o kültürlerden bolca kelime alıyorlar.
Serbest ölçümüzde hece sayısına bakılmaksızın.
Herhangi bir kural yok. Evet.
Güzel.
Yani hece sayısına da bakılmıyor. Mısra sayısına da bakılmıyor. Yani dörtlük olması, altılık olması önem arz etmiyor.
Hı-hı,
artık.
Hı-hı. Sekizlik var, 11'lik, 14'lük gibi ölçüler var. Kendi içlerinde de kalıplarına ayrılıyor demiştik sohbetimizin başında. Peki efendim, ölçü konusu önemli bir edebiyat ve daha özelde şiir sorunu değil mi?
Evet.
Peki, sözcüklerin müzikal değeri şiirin güzel olup olmadığını da belirliyor. Dolayısıyla ölçü etrafında tartışmalar da doğmuş olmalı.
Tabii devirden devre geçerken özellikle sosyolojik koşullar değiştikçe olan yani toplumsal ve siyasal koşullar değiştiği zaman şiirdeki, edebiyattaki değişiklikler vuku buluyor. Dolayısıyla bunlar öyle kırılma anları olmadan olmuyor veya sancısız bir şekilde geçilmiyor. Hep sancı var. Dolayısıyla aruz ve hece tartışması da yapılıyor Türk şiirinde. Doğu dillerinin etkisiyle aruz saltanat sürerken Tanzimat dönemiyle beraber birdenbire Batı etkisine de maruz kalıyor Türkçe. Ve Fransızca etkisi başlayınca farklı kavramlar girmeye başlıyor edebiyata ve yeni tartışmalar açılıyor. Örneğin Ahmet Cevdet Paşa, Türk şiirinin doğal ölçüsünün hece olduğunu iddia eder ve aruzun Türkçenin yapısını bozduğunu ileri sürer. Tabii bu tartışmalar özünde dilin ritmik yapısıyla ilgili ve bir hecenin uzun veya kısa olması tam da dildeki gizli müziğin ortaya çıkarılmasıyla ilgili olduğu için önemlidir. Biz de bugün o sebeple konuşuyoruz aslında. Tabii Cumhuriyet döneminde artık vezin tartışması hecenin üstünlüğü ile sona eriyor. Ama tarihsel ve toplumsal koşulların da bir sonucu. Tüm dünyada yükselen bir milliyetçilik var o dönemde, yüzyılın başında. Ve bu bizi de etkiliyor. Ve milli duygular la beraber başlayan bir şey hecenin yükselmesi. Yani ilk işte 1899'da Mehmet Emin Yurdakul Türkçe şiirler kitabını hece vezniyle yazıyor. Yani heceyle yazılan ilk şiir kitabının Türkçe şiirler olması adının onu devam eden, takip eden yıllarda Ömer Seyfettin gibi öykü alanında çıkan kişilerin de aslında buradan çıkması, genç kalemler hareketi, milli edebiyat olması o devrin adının. Bunların hepsi heceyi, hece veznini milli bir kalıp
olarak
halinde
düşün.
Benimsetiyor ve bu şekilde benimsiyoruz, bu şekilde konuşabiliyoruz. Evet.
Türkçenin kullanımı edebiyatta daha da yaygınlaşıyor.
Önemseniyor ve ulusal duygular da yükseliyor aynı dönemde. Aynı döneme denk geliyor olması enteresan.
Evet. Dediniz ki Türkler İslam dinine girmeden önce hece kullanırdı. Cumhuriyet devrinde de yeniden hece veznine dönüldü dediniz az önce. Hece vezninin Türkçenin ritmik yapısına uygunluğu, müzikal anlamda daha değerli şiirler yazılması anlamına gelmekte midir?
Tabii asıl böyle değil mi? Zihinsel olarak böyle bir şeye varıyoruz. Sonuca varır gibiyiz ama böyle mi acaba? Ben tabii en başta söylediğim gibi şiirin her türlü kalıpta değerli ürünleri olduğuna inanan birisiyim. Fakat geçmişte şiirin yüksek sesle okunan bir tür olduğu zamanlar var. Ninni, ağıt ve ezgiyle eş anlamlı kabul edildiği zamanlar var. Hayatın içinde bir tür. Mevlid olarak okunup işlevsel olduğunda mesela duyguları harekete geçirmesi bekleniyor. Halk şiiri dediğimiz tür neredeyse tamamen saz eşliğinde, yani olağan şekilde müziğin tesirinde biçimlenen bir tür ve insanlar aslında eğlendikleri zaman bir şeyi daha çok severler. Dolayısıyla insanlarla daha çok temas eden bir türdür hece vezni. Aruz'la kıyaslayarak konuşuyoruz şu anda.
Evet.
Tabii sadece müzikal boyutundan almıyor değerini şiir ama ritmik yapı, yani hecedeki bu tekrarlı yapı akılda kalıcılık da sağlıyor. Ve aslında şeyde burada birkaç tane de örnek getirdim. Biz bu şiir programını yaparken şiirin sınırlarında ne kadar az şiir okuduğumuzu fark ederek birkaç hece vezniyle yazılmış. Mesela Karacaoğlan dendiğinde konuştuğumuz şeylere bir de derinlik ekleniyor. Ondan bir dörtlük okumak istiyorum.
Lütfen buyurun.
Gökyüzünde tüten olsam, yeryüzünde biten olsam, al benekli keten olsam, yar boynuna sarsa beni. Şimdi bu işte tam hecenin zirve yaptığı bir dörtlüktür. Tabii şu örnekler de var. Mesela divan şairi olarak aruzu etkili kullandığı bilinen Nedim'in hece vezniyle koşma yazması da vurgulanmalı burada. Şarkıları var. O da sevdiğim benden düşerse hizmet, kapında kul olmak canıma minnet. Göre idim sende bu iyi muhabbet, istediğim budur, sen bir vefadan Gördüğünüz gibi aslında yabancı sözcükler olsa bile siz bunu duyduğunuzda hemen anlama eğilimindesiniz. Ne dendiğini az çok anlıyorsunuz. Nedim'in aruzla yazılmış bir şiirini belki hemen ilk duyuşta anlamazsınız ama hecenin doğal olarak size, o veznin doğal olarak anlıyorsunuz dilinizde çünkü onun bir karşılığı var.
Burada isterseniz az önceki sözlerimize açıklık da kazandıralım.
Olur.
Hani ölçülerden bahsettik, kendi aralarında da kalıplarından bahsetmiştik. Hece ölçüsüyle yazılan şiirler bunlar.
Evet.
Öncelikle onu söyleyelim. Karacaoğlan'dan bahsettik. Karacaoğlan 4 artı 4, 8'lik galiba buradaki hece ölçüsü.
Saydınız herhalde.
Saydım
evet.
Az önce siz konuşurken.
Gökyüzünde tütten olsam. Evet,
evet.
8.
Burada da 11'lik hece ölçüsüyle yazılmış.
Evet.
Sevdiğim benden düşerse hizmet, kapında kul olmak canıma minnet. Göreydim sende bu muhabbet, istediğim budur, sen bir vefadan demiş. Güzel.
Evet.
11 heceden oluştuğu için dize 11'lik kalıplı evet. Hece ölçüsüyle yazılmış diyebiliriz.
Tabii burada kural aslında seslerdeki eşitlik. Temelde her mısra eğer 11 hece ise devamındaki mısralar da o şekilde olacak. Duraklar aracılığıyla da şiirde ritim sağlanır. Tabii bunun üstüne bir de böyle yiğitçe duruş, aşkta bile rint bir duruş, dik bir duruş olduğu zaman milli kalıp olmaya mükemmel bir aday oluyor.
Peki Türk şiirinin ölçüler açısından aruz, hece ve bugün serbest şiir şeklinde süren zamandaki yolculuğunda bugün serbest şiirde ritim nasıl sağlanmakta? Serbest şiirin bir ritmi var mı? Varsa nasıl sağlanmakta? Hani biz hece ölçüsü ve aruz ölçüsünde evet. Belirli ölçüler var dedik ve o ölçülerle ritim sağlanıyor dedik. Serbest şiire geldiğimizde serbest şiirin belli bir kalıbı yok.
Belli bir kalıp yok. Tabii serbest şiirle ilişkili birçok araç, birçok sanat, söz sanatı dediğimiz birçok sanat var. Bunlara geçmeden ama bu yolculukla ilgili biraz konuşmak istiyorum.
Evet.
Çünkü aruz, hece ve serbest dediğimiz zaman böyle tarihsel bir çizgi şeklinde geliyor. Bu yolculuktan biraz bahsetmek istiyorum önce. Ardından diğer konuya geçelim. Bu sıralamaya baktığımızda kalıpların giderek gevşediği söylenebilir. Fakat zaman dediğimiz gibi en baştan beri hep çizgisel bir şey değil. Yani şiirde bir tekamül anlamına mı gelir bu? Bana göre değil. Yani bir tekamül yok ama bir kalıpta gevşeme kısmı var. Bu yolculukla ilişkili önemli bir kitaptan söz etmek istiyorum. Benim eleştirmen arkadaşlarımdan biri Erhan Altan, Türk şiirinde ölçülerin geçirdiği değişimleri sosyolojik olgularla paralel yorumladığı bir kitap yazdı. Şimdi konu aslında oraya geldiği zaman onu mutlaka değinmek isterim daima. Modernleşme komplike bir süreçtir. Modernleşmeyle birlikte toplumdaki bütün göstergeler değişmeye başlar. Gözlem farklı sistemlerin paralel değişmeler sergilediğini ortaya çıkaracaktır. Biz görünüşte bağımsız olan tezahürleri kurcaladıkça tarihsel arka planda her şeyin birbirine bağlı olduğunu görürüz. Bunlar nasıl olur? Bu bahsettiğim kitapta ölçü değişmeleri merkezi iktidar yapılarının çözülmesiyle bireyleşmenin yükselmesiyle birlikte okunur.
Peki nedir bu benzerlikler? Paylaşır mısınız?
Evet, ben Erhan'ın tespitinden çok sevdiğim bir şema çıkardım. Oradan yorumlamak istiyorum. Şunu yapıyor, çok şiirsel ölçülerin değişimiyle mahalle sokak yapısı arasındaki benzerliklere bakmış. Aruz vezninin ikili kalıplarında birim nedir? Şiirsel birim beyit. İkili mısralardan oluşan beyit temel şiirsel birim iken mahallede kapalı yapılanma, mahalleler birbirine karışmıyor. O dönemde sokakların adları olmadığı gibi divan şiirinde de şiirlerin başlıkları yok. Böyle bir paralellik. Daha sonra serbest müstezat dönemine geçiyoruz. Orada artık toplumda da akışı güçlendirecek olan köprü yapımları başlıyor ve mahalle çözülmeye başlıyor önce. Burada İstanbullular çeşitli mahallelerden Galata ve Pera'ya doğru hareket eder. Tabii ülkenin tamamı için bir gözlem değil de bu daha çok İstanbul etrafında. Zaten divan şiiri de İstanbul'da konumlanan bir şiirdi. Cümlede beyitten dışarı çıkar, ikili kalıp bozuluyor. Her ikisi de daha önceki sınırlı mekanlarından taşmaya başlarlar. Üçüncü aşamada artık düz yazıya dönüşme tehlikesi başlıyor serbest müstezattan sonra. Artlama ve şehir tümüyle açık mekan haline gelmektedir. Artık şehirde, şiirde eski katı yapılarından uzaklaşırlar ama tam bir serbesti hala oluşmamıştır. Dördüncü aşamada parçalanmış mısradan söz edebiliriz ve sınıfsal olarak da ayrışmalar başlıyor, anonimleşme başlıyor. Tek başına bir geçerlilik sahibi olan sözcüklerin olduğu şiir ve anonimleşen şehir ortamında yaşayan kentli, parçacıkları serbest bir sıvı gibi özgür ancak hala birbirinden ayrıktır. Beşinci aşamamızda artık o bugünü tabii bu serbest döneme doğru geliyor ve görselliğe kayma ve biçimsel mısralar var. Yani serbest şiirin özelliklerine geçtiğimiz zaman bunlardan bahsedeceğiz tek tek. Artık şiir okunan ya da kulağa hitap eden bir şey olmaktan çıkıp göze hitap eden bir şey olmaya başlıyor. İşte bu dönemde de sokak ve hanenin çözülmesine denk geliyor. İstikrarsız bir toplumsal doku ve artık kişisel konutlara yerleşmeye başlıyor insanlar. Şehirde, şiirde hiyerarşik değil, ağ biçiminde örgütlenmiş, merkezsiz organizasyonlardır artık. Anlık operasyonlar yaparlar.
Evet, görsellik değişik bir konu şiirin evet. Görselliği.
Yani görsel şiir diye müstakil belki de bunu daha sonra geniş geniş anlatmak isteyeceğim bir konu. Görsel şiir adı verilen bir şiir türü var. Ve bu konuşuluyor son dönem 2000'li yıllardan sonra Türkçe şiirde de çok konuşuldu. Dünyada da bunun karşılığı var. Böyle bir şiir türü ayrı bir tür olarak konuşabiliriz
İnsanın
daha sonra.
İnsanın görselliğine de yansıyor mu efendim?
Böyle bir şey değil tam olarak. Yani,
böyle bir şey değil evet. mi? Peki. Bunlar önemli benzerlikler. Peki şiirde ve sosyal yaşamda bu değişiklikler kıyafete nasıl yansımaktadır?
Evet, zaten tam da bu konuyla ilişkili kıyafetle ilgili özel büyük bütünlüklü bir çalışma yapıldı mı çok onu bilemiyorum. Fakat benim sözünü ettiğim kitapta bu şehir yapılanması, mekan ve şiirle paralellikler kuran yazarın vezinle bağlantı kurduğu bir konu var, başlıklar. Şapka çıkar Türk şiiri diye bir yazı yazmış mesela Erhan Altan. Oldukça ilginç geçişler var. Örneğin önce sarık var. Sarıktan fese geçilir. Fes aslında bir modernleşme işaretidir ve o dönemde çeşitli statüleri de ifade eder. Kendi arasında da ayrıklaşır. Hece vezine geçiş ise şapkaya denk gelir. Yani Osmanlı İmparatorluğundan Cumhuriyet'e geçişi şapkaya geçişle paralellik kurabiliyoruz. Turgut Uyar'ın bir tespitini de burada aktarmak isterim. Tam konuyla çok ilgili Faruk Nafiz'in Han Duvarları şiirini incelediği bir yazısında şiirdeki vezin sorunlarından bahsediyor. Ve Osmanlı duyarlılığının, bu şiirdeki Osmanlı duyarlılığının pek de değişmediğini ifade ederken şu cümleyi kullanıyor. Aruz fesini çıkarıp hece şapkasını giymeye özenmişidir diyor. Şiirde çok da bir gelişme olmadığını bu şekilde ifade ediyor. Ben bu saptamayı çok önemsedim. Konumuzla ilişkisi bakımından da artık kendileri şiir yazdıkları dönemde yani 50'li yıllarda ise artık ölçüsüz şiir başlıksız erkektir. Tam bu ibareyi kullanıyor. Serbest şiire sıfat olan serbest de özgürlüğün ifadesi aslında. Serbestlik, evet. Serbest sözcüğünü burada bir parça konuşabiliriz. Serbest dediğimiz zaman basit öylesine bir isim değil serbest.
Nasıl anlatalım
serbestliği? Yani serbestlik aslında her alanda
kuralsızlık da
kuralsızlık da çağrıştırıyor. Herkesin her istediğini yapmasını çağrıştırıyor. Birçok alana açabiliyorsunuz. Serbest dediğiniz zaman başıboşluk da bir tür serbestlik olarak algılanabilir. Hatta son yıllarda hatırlıyorum serbest kelimesini beğenmediği şairlere hakaret etmek için kullanan bir eleştirmen olmuştu. Serbest bir kafa bunu bir tür hakaret olarak kullanıyordu. Dolayısıyla gelişigüzel bir kelime değil.
Serbest kelimesi. Şiirde nasıl değerlendireceksiniz peki? Yani mutlaka şiirin ana özelliklerine uygun, uyumlu bir yazım türüdür serbest. Fakat öyle az önce belirttiğimiz gibi aruz, hece gibi ölçüleri, hece sayıları gibi öyle ölçüleri yoktur. Serbest şiirin. Yani biraz kurallar dışına çıkan bir yazımı vardır. Öyle bir ezgisi vardır diyelim serbest ölçünün değil mi efendim?
Evet aslında şiirsel veznin zaman içinde yolculuğunu anlattık. Sizin bu dediğiniz serbest olan şiirde peki nasıl sağlanmalı müzik dediğimiz zaman bugün ona zamanımız yeter mi? Ondan çok emin değilim. Yani bunu müstakil bir şey olarak konuşalım mı? ama hatırlatıcı olması anlamında
bugün
şöyle
başlayalım,
bir giriş
bugün
yapalım.
Konuşalım.
Şöyle bir giriş
belki
yapalım istiyorum.
Belki de vaktimiz yeter.
Şöyle bir giriş yapabiliriz. Ahenk, yani farklı, artık farklı kelimeler var. Farklı kavramlar üzerinden müzik konuşulmaya başlanıyor. Yani şiirde müzik dediğimizde, ritim dediğimizde farklı bir uyak, kafiye, ahenk, terennüm, prozodi, cinas gibi teknikler ve tabirler üzerinden artık bunu konuşabilir hale geliyoruz. Şimdi ben tabii şöyle bir şey de eklemek istiyorum. Burada Vez'in konuşmasını şöyle noktalamak istiyorum. Bunu aktarmak istiyorum. Fazıl Hüsnü Dağlarca serbest şiir yazarak ünlü olmuş, bu şekilde Türk şiirine mal olmuş bir şair ve herhalde binlerce şiiri vardır. Toplam sayısını kimsenin bildiğini zannetmiyorum, şiir sayısının. Sadece kitap sayısı bile 100'ün üzerinde. Onun genç şairlere bir öğüdü var. O öğüdü aktarmak istiyorum.
Buyurun.
Arkadaş, 50 tane kalın defter alacaksın. Bu defterlerin her birinin üstüne Türkçemizde en çok kullanılan 15 heceyi, 35'te aruz vezini yazacaksın. En az o 100 sayfalık defteri o vezinle dolduracaksın. Her dizeyi gömüt taşına yazar gibi özene bezene yazacaksın. O defteri getireceksin bana, denetleyeceğim. Her defter vezin veya başka yanlışlıklar yapılmadan doldurulmuş mu? Doldurulmamışsa git bir daha dene diyeceğim. Doldurulmuşsa bu 50 defteri yakacaksın. İstediğin gibi şiir yazmaya işte şimdi başlayacaksın der öğüt olarak. Sonra tabii bunu gerçekten öğüt olarak söylediği için ona şu şekilde itiraz edenler olur. Vezinsiz ve kafiyesiz yazacağıma göre niçin bu kadar büyük bir çaba gösterelim diyor genç arkadaşlar. Bu kez diyorum ki diyor Fazıl Hüsnü, bunlar senin elinin sertliğini, dile karşı olan yabancılığını, uzaklığını alacak. Ondan sonra sözcüklerin gerçek ağırlığını parmaklarında duyacaksın. Yazarken serbest şiirde de vezinsiz şiirde de bir başka ölçü olduğunu göreceksin diyor. Biz tam olarak buradan girmeliyiz yeni konumuza. Serbest şiiri yazan şair aslında bütün o diğer vezinlerin tınısını, onların akışını bilinç gerisinde bilecek, sonra unutacak. O onun bilincinde yerleşecek ve tartımı, artık sözcüklerin tartımları onun bilincine, vücuduna yerleşmiş olduktan sonra serbest yazdığı zaman artık ağırlığını Dağlarca'nın dediği gibi parmaklarında duyacak şair. Gördüğüm bir gerçektir diyerek ekliyor. Aruzu bilmeyen, heceyi bilmeyen biri şiire yakın olamaz diyor.
Evet.
Türk şiirinin büyük şairlerinden birisi bunu söylüyor.
Programımızın sonuna geldik ama müzik ve şiir konulu konuşmuşken sizden kısaca yanıtlar rica ediyorum. Farklı bir soru yönelteceğim size. Şiir, siz şairsiniz, şiirleriniz var. Sizin
evet.
Şiirleriniz ezgilensin mi, bestesi yapılsın mı istersiniz? Yoksa bir besteye, bir ezgiye şarkı sözü mü yazmak istersiniz?
İkisi de ayrı ayrı olabilir. Niye? Birbirine bir alternatif değil ki.
Anlam bozukluğu olur mu sizce?
Yani bestelenmesinde hiçbir mahsur görmüyorum
bir
ben
şiirin
şiirlerin.
Bestelenmesinde
hayır, hayır.
Bir anlam bozukluğu
hayır,
olur
hiç,
mu
hiç
sizce?
Hiç bir kaybı olmuyor. Hatta Yahya Kemal'in şiirlerini güzelleştiren şey besteleridir.
Artık demir almak günü gelmişse zaman. Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol. Sallanmaz o kalkışta ne mendil. Seferinden
Programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Verdiğiniz bilgilerden dolayı değerli dinleyenler, Şiirin Sınırları birlikteliğimiz burada sona eriyor. Programı sizler için Nilgün Yıldırım hazırladı. Teknik yönetim Aslı Yıkılmaz'dı ve mikrofonda ben Osman Orkun Kara, şair ve eleştirmen Hayri Ünal daimi konuğumuzdu. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki programda Şiirin Sınırlarında tekrar birlikte olmak ümidiyle. Şimdilik hoşça kalın.
Şiirin Sınırları.